Ayrım 6. Gafille Soytarı, Özlem Peker, sayfa 99. Sarayın yakınlarında bir yere düştüler soytarı ile şifacı, yürüyerek aldılar yolun kalanını. Demek, dedi şifacı, bu ülkedeki insanların bedenleri değil ruhları hasta. Bilmem, biliyor musun, şimdiye kadar böyle birini iyileştirmeyi hiç denemedim. Durdu soytarı. Sen ciddi misin? Öyleyse ne yapacağız? Şimdiye kadar böyle bir şey hiç denemedim dedim. Deneyip de başaramadım değil, diye fısıldadı şifacı. O kesmemişti adımlarını. İlerlemekteydi bir şeyler yapabileceği inancıyla. Soytarı da yetişti ona. Saraya ulaştıklarında güneş tam tepelerindeydi. Gafil ise avluda. Hem şaşırdı gafil hem de sevindi soytarının şifacıyı getirmiş olmasına. Ülkede her şey çığırından çıkmak üzereydi zira. Başarmıştı demek arkadaşı, başarmıştı şifacıyı bulmayı. Gözleri parladı soytarının. Arkadaşı sapasağlam duruyordu karşısında. Şükür bulaşmamıştı hastalık ona. Şifacı ile selamlaştı gafil. Karşısında bu kadar genç birini bulmayı ummuyordu açıkçası. Daha yaşlı birini beklemişti. Bir de erkek belki ama belli etmedi hayretini. Zorba, kahin ve çobanla ilgili haberleri dinledikten sonra soytarıdan, vakit kaybetmeden ülkede yaşananlardan bahsetti. Ölenlerin sayısı oldukça artmıştı ne yazık ki ve vezir hariç herkes korku içindeydi. Tam zamanda geldin, dedi gafil şifacıya. Biraz dinlen istersen, sonra sana hastalıkla ilgili tüm öğrendiklerimi anlatayım. Yorgun olmadığını söyledi karşısındaki. Durma, anlat. Anlat ki yapabileceğim bir şey varsa anlayayım. Umarım aksi çıkar ama belki de boşu boşuna buradayım. Anlattı gafil bildiği ne varsa. Birdenbire başlıyordu hastalık ve hızla ilerliyordu mesela. Önce bir can sıkıntısı yürekte, sonra kiminde asabiyet, kiminde küslük, bazen en ufak şeylerden bile şikayet, bazen kırılganlık gereksizce. Ama illaki bir hayattan vazgeçmişlik herkeste. Sevemiyor, gülemiyordu insanlar. Gafilin konuştuğu herkes bu şekilde anlatmıştı ona hastalığı. Hükümdar dahil hayatını kaybedenlerin de ortak bir özelliği vardı. Yerde yatan bomboş bir salıncak görüyorlardı rüyalarında son gece. Bunu ölmeden önce yakınlarına anlatmış olanlardan bildikleri kadarıyla. Gafil ise insanlara yardım edebilecek hiçbir şey yapamamıştı ne yazık ki. Sadece vezirin izniyle saray çalışanlarını ailelerinin yanına yollamıştı. Başkası gelmemişti elinden çünkü hiçbir şey anlamamıştı olanlardan. Ben anladım sanırım, dedi şifacı düşünceli bir sesle. Ben anladım yaşam sevincini neden yitirdiklerini. Onun bir açıklama yapmasını beklerlerken gafil ile soytarı, şifacı terk edip avluyu saraydan dışarı çıktı. Amacı anladığı şeyin doğruluğunu tartmaktı. Soracaktı rastladığı herkese son zamanlarda gördükleri rüyaları. Eğer tahmin ettiği şey doğruysa sadece kabus görüyor olmalıydılar uzun zamandır. Öyle söyledi koşup kendisine yetişen soytarı ile gafile. Akşama kadar da dönmediler saraya. Geldiklerinde onları kapıda karşıladı vezir. Yüzü iyiden iyiydi, solgun, bakışları anlamsızdı. Sakın uyuma, dedi şifacı vezire. Ne yap ne et, uyanık kal. Nedenini sormadı vezir. Uyursa başına gelecek şeyin ne olduğunu anlamıştı. Gün boyunca kime rastladıysa bunu söylemişti şifacı ve bu konuda ülkedeki herkesi uyarmak için bunu kulaktan kulağa yaymalarını da istemişti onlardan. Sadece bir süre için. Sonra kurtulacaklardı. Çünkü dinledikten sonra kadınları, erkekleri ve çocukları, duyduktan sonra hepsinin rüyalarının nasıl sıkıntılı bir hal aldığını artık şüphesi kalmamıştı. Anlamıştı illetin kaynağını. Bize de anlatsan artık, diye söylendi soytarı. Biz de bilsek aklından geçenleri olmaz mı? Her şeyi anlatacağını söyledi şifacı ama önce tüm gün sağdan soldan topladığı otları kaynatması lazımdı. Uyanık kalmalarını tembihleyerek gafille soytarıya elindeki otlar ile mutfağa yollandı. Saatlerce çıkmadı dışarı. Arada bir kaynattığı ilacın kokusu yayılıyordu odalara, koridora, hatta avluya ve giderek artıyordu gafille soytarının merakı. Sabaha karşı vezir de geldi yanlarına. Sıcak havanın bunaltısını atabilmek için diz çöküp oturdu taşlığa. Çok uykum var, dedi vezir. Açmak için ne yapayım? Ülkedeki pek çok insanın tersine fazla asabiyet yapmamıştı hastalık onda. Daha ziyade karamsarlığı ağır basmaktaydı. Biliyorum, dedi. Öleceğim nasıl olsa yakında ve bundan da korkmuyorum asla ama merak ettim şu sizin şifacının ne kaynattığını ve onunla ne yapacağını. Biz de, dedi soytarı. Fakat ne içeri alıyor bizi ne de kendisi çıkıyor dışarı. Soytarının da göz kapakları ağırlaşmıştı. Hala dinçti sesi ama esneyip durmaktaydı. İster misiniz size bir hikaye anlatayım, dedi bu durumdan endişe duyan gafil. Hem ikinizin de uykusu açılır. Hikaye dinlemenin daha çok uyku getireceğini söyledi soytarı. O yüzden kalkıp yürümeleri belki daha iyi olacaktı. Yürümenin insanı yoracağını, önce iyi gelse de ardından daha fazla uyku bastıracağını söyledi gafil. Hem anlatacağı hikaye öyle uyku getirenlerden olmayacaktı. Aksine uykularını açacaktı. Korkunçsa anlatma, dedi soytarı. Hiç sevmem korkmayı. Değil dedi gafil. Biraz değişik belki. Değişikse anlatma dedi vezir. Hiç sevmem değişik şeyleri. Gülebilecekleri bir hikaye istedi soytarı. Ben gülemiyorum ki dedi vezir. Üzülmeyi tercih ederim. Üzülmek mi diye sordu soytarı. Ne biçim bir istekti bu şimdi? Susun dedi gafil sonunda. Susun da dinleyin beni. Olmaz dedi soytarı. Oturdukları yerde ne dinlerlerse dinlesinler gözleri kapanırdı. O yüzden de hem yürüyüp hem dinleseler daha iyi olacaktı. Karşı çıktı gafil çünkü şifacıyı yalnız bırakmak olmazdı. Fakat onu duymadı soytarı. Çoktan ayağa kalkmış yürümeye başlamıştı. Hadi dedi arkasındakilere. Hadi kalkın. Hem dışarıdaki insanların da uyuyup uyumadığını kontrol ederiz böylece. Bir işe yaramak istiyorsak elbette. İç geçirdi gafil. Anlaşılan engel olamayacaktı inatçı arkadaşına. Dur dedi sonunda. Dur biraz. Bari şifacıya işinin ne zaman biteceğini sorayım. O zamana kadar da dönelim geriye. Mutfağa yöneldi gafil ve kapının ardından seslendi şifacıya. Ne zaman bitecek işin? İlacı 2 saat daha kaynatacağını söyledi şifacı. Meşguldü belli. Başka laf etmedi gafil. Vezir ve soytarı ayrıldılar saraydan. Başlarda havadan sudan konuştular. Söyleyecek sözleri tükenince hikayeye başladı gafil. Ne var ki sık sık insanlarla karşılaştıkları için çok azını anlatabildi. Ancak dönüş yolunda tamamlayabildi geri kalanını. Kuzey Yıldızı. Güzeller güzeli bir ülkede, güzeller güzeli bir kız yaşarmış. Herkesin tanıyıp bildiği. Herkes bilirmiş kızı çünkü pazar yerinin tam köşesinde hep aynı yerde çiçek satarmış gün boyu. Hatta pazarın kurulmadığı günlerde bile oradaymış. Tıpkı Kuzey Yıldızı gibi. Değişmezmiş hiç konumu ve bıkmadan, usanmadan, somurtmadan, küsmeden gülermiş yüzü. Onun ışıldadığını düşünürmüş herkes. Teni beyaz, dişleri bembeyaz ama hiç kimse bu yüzden bu kadar parlak olamaz. Bir şeyler varmış kızda herkesten farklı olan ama anlayamaz, çözemezmiş bunun ne olduğunu insanlar. Günlerden bir gün ülkenin hükümdarının yolu düşmüş pazar yerine. Yanında da oğlu. Onları taşıyan araba geçerken oradan saygıyla kenara çekilmiş herkes ve açmış yolu. Ne olmuşsa o zaman olmuş. İnsanlar boşaltınca yolu, köşede çiçek satan kıza çarpmış hükümdarın oğlunun gözü ve vurulmuş kızın gözlerine, yüzüne, gülüşüne. Araba geçip gitmiş oradan ama bu duygu geçmemiş oğlanın kalbinden. Bir kere daha görebilmek için onu düşmüş yola çok geçmeden. Anlaşılmasın diye de kim olduğu değiştirip kıyafetlerini öyle çıkmış saraydan. Kimseye de görünmemeye dikkat etmiş. İlk gidişinde yanaşamamış bile kızın yanına. Dili tutulmuş, uzaktan seyretmiş yalnızca. Kızı ilk defa gören herkesin ona hayran olduğunu da o zaman anlamış. Korkmuş birden. Onun bir başkasına aşık olmasından ama farkına da bile değilmiş sanki kız kendisine takılan bakışların. O sadece çiçekleriyle uğraşmaktaymış. İçi rahatlamış hükümdarın oğlunun ve cesaretini toplamanın yollarını aramaya başlamış. Koskoca hükümdarın oğlu toplayamamış cesaretini bir ay boyunca. Babasına da anlatamamış durumu. Kızmasından korkmuş. Derken bir gün yetmiş canına. Ne olacaksa olsunmuş. Varmış pazar yerine, dikilmiş kızın karşısına. Onun bir şey söylemeden öylece durduğunu görünce sormuş kız. Çiçek mi istiyorsunuz? Çok tatlıymış sesi ve gülüyormuş gözlerinin içi. Başını sallamış hükümdarın oğlu. Dili tutulduğundan olsa gerek ayrılmış çiçekleri alıp tek kelime etmeden dönerken de saraya kendi kendine söylenip durmuş. Nasıl söyleyemezsin ki bir şey? Şimdi ne yapacaksın? Sürekli böyle gidip çiçek mi alacaksın diye. Sürekli gidip böyle çiçek almış ne yazık ki ve her gün onun odasında nereden geldiği belli olmayan bir demet çiçek bulan sarayın hizmetkarları aralarında gülüşüp konuşmaya başlamış. Bu konuşmalar yayılıp da rüzgarda hükümdarın kulağına ulaşınca oğlunu yanına çağırmış hükümdar. Nedir bu çiçeklerin hikayesi? Anlat bana hemen. Hikayenin burasında güldü soytarı. Hükümdar onu seven bir kızın oğluna çiçek verdiğini mi düşünmüş acaba? Güldürecek bir hikaye olmasın, ben gülemiyorum dememiş miydim diye çıkıştı vezir. Tam ağzını açmıştı ki gafil yanından geçmekte oldukları evden bir çığlık yükseldi. Ardından da yaşlı bir kadın fırladı dışarı. Yardım edin lütfen, yardım edin, torunum uyudu. Şifacı kimsenin uyumamasını söylemişti ama ne yaptıysam olmadı, uyudu diye bağırdı. Kadının yanına koştular üçü birden ve girdiler içeri. 5 yaşlarında bir çocuk oturduğu yerde başı önüne düşmüş uyukluyordu. Çocuğu kucağına alıp dışarı çıkardı gafil ve gözlerini açması için onunla konuştu. Çocuğun aralanan gözleri soytarının aklına bir şey getirdi ve paranda atıp onun dikkatini çekmek istedi. Başardı da. Gülemese de çocuk soytarının yaptığı 1001 numaraya gözlerindeki uyku perdesini açtı ardına kadar. Etraftaki evlerden çıkanlar da izlediler onu. Yarım saati buldu oradan ayrılmaları ama hikaye devam edemedi gafil. Çünkü yolların üzerinde uykuya yenik düşen başka çocuklar da vardı. Yetişkinler zor olsa da uyanık kalmanın bir yolunu bulabilmişlerdi. Fakat çocuklar için durum böyle değildi. Karşılarına çıkan bütün çocuklar için paranda atıp ellerin üzerinde yürüdü soytarı. Her yeri ağrıyordu soytarının. Meydana yaklaştıklarında yürüyecek hali kalmamıştı. Nasıl başaracak insanları bütün gece uyumamayı diye söylendi gafil kendi kendine. Hele de çocukları kim tutacak? Hem başaramazsa eğer şifacı, bu işin sonu nereye varacak? Onu kolundan tutup durdurdu soytarı. Baksana yoksa hastalık sana da mı bulaştı? Neden karamsar düşünüyorsun böyle? Şaşırdı gafil. Ne söylediğinin farkında bile değildi. Hem gayet iyi hissediyordu kendisini. Umarım dedi soytarı. Umarım öylesindir. Aynı anda ileriden kendilerine doğru yaklaşmakta olan bir adama takıldı soytarının gözleri. Kumarbaz değil miydi o? Onun burada ne işi vardı? Onları fark etmeden yanlarından geçip gidecekti kumarbaz. Soytarı onu durdurmasaydı. Vay canına dedi kumarbaz. Başını kaldırıp da karşısında eski arkadaşlarını görünce. Ne yapıyorsunuz siz burada? Asıl onun ne yaptığını soytarı. Neden gelmişti ki salgının kol gezdiği bir ülkeye? Geri sıçradı kumarbaz. Yoksa burası orası mıydı? Hani şu soytarının anlattığı. Aklı zavallı papağanın da olduğundan herhalde karşılaştığı kimsenin yüzüne bakmamıştı. Baksaydı anlardı mutlaka çünkü mutsuzluk illeti hemen göze çarpardı. Ne oldu ki papağana diye sordu gafil. Hasta mı yoksa? Hasta değildi ama sağlığına kavuşan çobanın yanından ayrılır ayrılmaz kumarbaz, oynadığı bir kumarda her şeyini kaybetmiş ve zavallı papağana rehin vermek zorunda kalmıştı. Rehin verdiği adamsa sırra kadem basmıştı ertesi gece. Onu arıyordu şimdi her yerde. Çok ama çok üzgündü kumarbaz. Bir daha kumar oynamamaya bile yemin etmişti ama nafile. Yoktu işte artık papağanı. Ah salak kafası, ah salak kafası. Üzülmemesini söyledi ona gafil. O sıradan bir papağan değildi. Ne yapar, ne eder, kaçıp gelirdi. Fakat daha fazla burada kalmamalıydı kumarbaz. Ülkeden ayrılıncaya kadar da uyumasa iyi ederdi. Şifacının dediklerine bakılırsa illetin bulaşması rüyalarla yakından ilgiliydi. Fazla aldırış etmedi bu sözlere kumarbaz. Papağanla kavuşmaktan başka düşündüğü bir şey yoktu. Uyumamaya çalışabilirdi belki ama öylece çekip gidemezdi. Onların konuşmalarını dinleyen vezir karıştı söze. Şu bahsettiğiniz hayvanı geçenlerde meydanda gördüm. Yani başıboş bir papağan vardı çeşmenin kenarında. Tüyleri de biraz yoluktu sanki. Bilemem elbette o muydu sizinki. Heyecanlandı kumarbaz. Oydu, kesin oydu. Demek cidden kaçmayı başarmıştı hayvan o alçak adamın elinden. Alelacele vedalaştı karşısındakilerle ve söz verdi papağanı bulur bulmaz ülkeyi terk edeceğine. Bir daha karşılaşmazlarsa eğer yollarının açık olmasını diledi gafille soytarıya ve veziri sarılıp öptü teşekkür niyetine. Hızla uzaklaştı onların yanında. Çıkardıkları başarısız isyandan sonra kahin ile genç zorbaya neler olduğunu yine soramamıştı kumarbaza soytarı. O yüzden de bıraktı artık bu konuyu merak etmeyi. Hem nesini merak edecekti ki? Başarısız olacağı kesin yeni bir isyan planıyla dolaşıp duruyorlardı hayal aleminde büyük ihtimalle. Atıp onları aklından döndü gafile ve ''Hadi'' dedi. ''Hadi dönelim artık gelin. Ne var ki?'' devam edemediler. Hemen çünkü yorgunluktan yere oturan vezirin göz kapakları kapanmaya başlamıştı. Koluna girip yerden kaldırdılar onu ve anlamlı anlamsız sorular sorarak uykusunu açmaya çalıştılar. Kaç yaşındaydı mesela? Ne zamandan beri saraydıydı acaba? Ölen hükümdarlarının ilk ve tek veziri miydi? Zavallı hükümdar nasıl birisiydi peki? Ve o, ve şu, ve bu. Pek çok şey sordular vezire ve neyse ki sonunda açabildiler uykusunu. Vezir kendine gelince artık geri dönmelerinin gerektiğini söyledi gafil. Yolda hikayeye devam edecekti. Hala anlatmasını istiyorlarsa tabii. İstediler vezir ile soytarı. Sessiz sedasız yürümektense gafili dinlemek daha iyiydi. Hem hikayenin sonunu da merak etmişlerdi. Bunun üzerine kaldığı yerden devam etti gafil. Hani oğlunu karşısına alıp neler olduğunu sormuştu ya hükümdar. İşte o zaman hiçbir şeyi saklamadan anlatmıştı oğlan. Elbette küplere binmiş hükümdar. Nasıl olurmuş? Hükümdarın oğlu çiçekçi bir kıza nasıl vurulurmuş? Rezil mi etmek istiyormuş babasını? Ve dahası ve dahası. Bir şey söylememiş oğlan. Biliyormuş zaten bu tepkilerle karşılaşacağını sadece. Ona bir kez görseydiniz beni anlardınız demiş ve odasına çekilmiş. Yasakladığı için babası kızın yanından bir daha gitmesini, günlerce aç ve susuz oturmuş odasında oğlu. Hükümdar sertmiş ama taş kalpli değilmiş. Bakmış ki durum ciddi, gidip oğlunun yanına çalmış kapısını. Onu görmeni yasaklamıyor, özgürsün bu konuda ama bir şartla. Asla istemeyeceksin onunla evlenmeyi. Çok sevinmiş oğlan, düşünmemiş bile babasının koyduğu şartın üzerinde. Sevdiğini bir kez daha görmek dışında hiçbir şey düşünemiyormuş ki. Bir nefeste varmış pazar yerine. Hükümdarın oğlu olduğunu da gizlememiş bu seferinde. Tüm cesaretini toplayıp Kızın gözlerin içine bakmış ve çiçekleri bitince kendisiyle birlikte etrafı gezip gezemeyeceğini sormuş. Kızarıvermiş kızın yüzü. Beklemiyormuş böyle bir soru. Hele de hükümdarın oğlundan. Demek kendisinden her gün çiçek alan bu genç saraylıymış. O gün gelemeyeceğini söylemiş kız ama başka bir gün belki. Üzülmüş hükümdarın oğlu aldığı cevap yüzünden. Fakat bütün kapılar kapanmadığına göre yüzüne o halde bekleyecekmiş günler geçse bile. Günler günler sonra her sabah olduğu gibi yine aynı soruyu sorduğunda kabul etmiş kız. Oğlanın mutluluğunu tarif etmek imkansızmış. Bundan sonra arada bir birlikte yürüyüp dolaşır olmuşlar ve anlamış ki hükümdarın oğlu kız da onu sevmişmiş aslında ilk görüşte. Her şey çok güzel gitmiş bir süre. Mutlularmış çiçekçi kız ile hükümdarın oğlu. Ne var ki işler değişmiş birden oğlanın evlilik teklifiyle birlikte. Hükümdar değilmiş mutluluklarını bozan. O bu teklifi duymamış, bilmemiş zaten. Kız da reddetmemiş elbette. Çok seviyormuş oğlanı. Kızın babası olmuş bu evliliğe karşı çıkan. Dünya başına yıkılmış oğlanı. Kendi babasının hoşlanmayacağını biliyormuş ama kızın babası. Nereden çıkmışmış şimdi onun karşı koyması? Sahiden dedi soytarı. Nereden çıktı şimdi kızın babası? Ondan daha önce hiç bahsetmemiştin. Sabırlı olmasını söyledi gafil. Anlatacaktı şimdi. Kızın babası ile tanışmak istemiş oğlan. Ona bir kere de kendisi anlatacakmış her şeyi ve onun aklına takılan her neyse cevap verecekmiş açık yüreklilikle. Bunun için ertesi akşam ilerideki tepeye çıkmasını söylemiş kız ve beklemesini orada sessizce. Tuhaf gelmiş bu buluşmaya hükümdarın oğluna. Ama ne söylenirse söylensin hazırmış yapmaya. Dayanamazmış sevdiğinden ayrı yaşamaya. Ertesi akşam olmuş tepeye çıkmış hükümdarın oğlu. Uzun süre beklemiş fakat kimse gelmemiş. Derken bir ses işitmiş gökyüzünden. Yanlış duyduğunu sanmış önce. Ne var ki bir yıldızmış onunla konuşan. Kuzey yıldızı. Kulaklarına inanamamış hükümdarın oğlu. Sevdiği kızın babası olduğunu söylüyormuş yıldız. O zaman sevdiğinin de sesini işitmiş gökyüzünden. Demek gündüzleri çiçek satan ve kendisiyle birlikte dolaşan o güzeller güzeli kız bir yıldıza dönüşmekteymiş gece. Anlamış oğlan kızın diğer insanlardan farkının nedenini ve niçin o kadar ışıldadığını. Soluğu kesilmiş, bir şey söyleyememiş. Konuşmuş onun şaşkınlıktan gözlerinin büyüdüğünü gören kuzey yıldızı. Şimdi anladın mı neden kızımın senin evlenmesine izin vermediğini? Çünkü bu imkansız. Senin hükümdarın oğlu olduğunu biliyorum en başından beri ve babanın bu evliliğe karşı çıkacağını. Fakat görüyorsun işte kızımın engeli daha zorludur seninkinden. Kendini toplamış hükümdarın oğlu ve ne olursa olsun kızını bırakmayacağını söylemiş kuzey yıldızına. Her ne yapması gerekiyorsa hazırmış ona kavuşmak uğruna. Ah demiş kuzey yıldızı yürekli çocuksun ama kızım için söylemiyorum ki ben bunları. Senin içindir endişem. Eğer onunla evlenirsen yanarsın. Yakar seni onun parlaklığı zamanla, kör eder gözlerini ışıltısı. İnsanlar gibi bir hayat istiyorsun ikiniz için fakat insan değil ki benim kızım. Yarı insan, yarı yıldız. Heyecanlanmış hükümdarın oğlu. Madem sevdiği yarı insan, yarı yıldızmış, öyleyse annesi bir insan olmalıymış. Daha önce bir insan, bir yıldızı sevebildiğine göre kendisi neden yapamasınmış? Bu çok zorlu bir iştir demiş kuzey yıldızı. Yine de yapacak mısın? Her türlü zorluğa hazır olduğunu söylemiş oğlan. Yeter ki söylesinlermiş ne yapacağını. Öyleyse demiş sevdiğinin babası, gözlerinin bir yıldız gibi ışıldaması için saf bir şekilde sevmek zorundasın yaşamı. Sadece diye devam etmiş yıldız ama sadece var olduğun için mutluluk duyabildiğinde bunu başarırsın. Başka hiçbir şey olmamalı mutluluğunun kaynağı. Basit olduğunu düşünmüş hükümdarın oğlu çünkü mutlu olmak için fazla şeye ihtiyacı olmayanlardanmış. Kabul etmiş kendisine söyleneni ve ayrılmış sevdiğiyle babasının yanından. Kendi babasıyla konuşmak için de sabahı bekleyememiş, koşup anlatmış ya ona olanları. Onun da rızasını alıp ayrılacakmış saraydan ve vazgeçip sahip olduğu her şeyden sadece var olacakmış. Duydukları çok üzmüş hükümdarı. Oğlunun geleceği endişelendirmiş adamı. Nasıl başaracakmış ki kendisinden bekleneni? Direnmiş oğlu. Neden başaramasınmış ki? Hem babası izin vermese bile yapacakmış aklındakini. Ama onun rızası olursa yüreği ferah olacakmış. Çaresiz susmuş oğlunu her şeyden daha çok seven hükümdar. İstemese de oğlunun bu şekilde kendisini harcamasını. Vedalaşıp ayrılmış oğlan babasının yanından. Alıp başını gitmiş uzaklara ve dönmemiş aylarca. Tahmin ettiği gibi başlarda biraz zorlansa da başarmış kendi varlığından başka hiçbir şeye sahip olmadan da mutlu yaşamayı. Yürümüş yürümüş günlerce. Çöller geçmiş, dağları aşmış. Bir kuru ekmekle doyurmuş karnını. Onu da bulabildiyse elbet. Bütün bunları yapabilmek için de her gece gökyüzünde gördüğü sevgilisinden güç almış. Kendisiyle konuşmuyormuş kız. Anlaştıkları üzere ama onu bunca uzaktan da olsa görmek huzurla dolduruyormuş kalbini oğlanın. Aylar sonra inanınca oğlan kendisinden bekleneni yerine getirdiğinde dönmüş huzur içinde ülkesine. Kuzey yıldızı ile konuştukları o tepeye koşmuş döndüğü gece. Heyecanla beklemiş. Derken duyulmuş yıldızın sesi. Hoş geldin hükümdarın oğlu. Başarabildin mi sadece var olmaktan mutluluk duymayı? Başardığını söylemiş oğlan ve anlatmış nasıl yaşadığını. Fakat bıçak gibi saplanmış yüreğine Kuzey Yıldızı'nın itirazı. Sakın bir şeyi unutuyor olmayasın. Gördüğüm kadarıyla bütün yokluklara kızıma olan sevgin sayesinde dayandın. Söyle bakalım, o olmasaydı yine de var olmaktan bu kadar mutluluk duyar mıydın? Duyamayacağını söylemiş hükümdarın oğlu. İşte bu yüzden diye devam etmiş yıldız. Ne yazık ki gözlerin yeterince ışıldamıyor henüz. Onun için de evlenmenize olamam razı. Dünyası kararmış hükümdarın oğlunun. Demek aşkının büyüklüğüymüş sevdiğine kavuşmasının önündeki engel. Buna kim inanırmış? Ne yapacak hükümdarın oğlu şimdi diye sordu soytarı sabırsızlıkla. Anlatacağını söyledi gafil ama bir yandan da adımlarını hızlandırsalar iyi olacaktı. Şifacının işinin bitmesine az kalmıştı. Bir an önce varmaları gerekiyordu saraya. Hikayeye dalıp şifacıyı unutmuşlardı hepsi. Neyse ki henüz gecikmemişlerdi ama telaşlandılar. Biraz ve çok yorgun olmalarına rağmen hızlandılar. Üzüntüyle saraya dönmüş hükümdarın oğlu. Bahçede oturmuş sabaha kadar ve tek kelime konuşmamış. Gün doğumu ile birlikte işe başlayan emektar bahçıvan yanına gelene dek. Dinleyince oğlan hikayesini gülmüş bahçıvan. Ah demiş. Beni anlatıyorsun sanki. Bilmez miyim benim çiçeklerime duyduğum aşkı? İnsan gibi severim onları. Öyleyse sen anlıyorsundur beni demiş hükümdarın oğlu. Peki biliyor musun benden istenen nasıl yerine getirebileceğimi? Basit demiş bahçıvan. Basit düşünmelisin biraz. Ben olmasam hayatta başkaları sever çiçeklerimi elbette ama benim onları sevebilmem için var olmam gerekir illaki. Olmaz demiş hükümdarın oğlu. Gözlerinin bir yıldız gibi parlaması için çiçeklerin olmadığında bile sevmen gerekiyor var olmayı ve yaşamı. Kuzey yıldızı böyle söyledi yani. Ben de bilmiyorum nedenini, nasılını. Düşünmüş bahçıvan, bilememiş ne cevap vereceğini. Ama demiş, yıldızlar da ışıklarını güneşten almazlar mı? Güneş olmasa onlar da parlayamazlar. Neden senden kendilerinin bile başaramadığı bir şeyi istiyorlar? Durmuş hükümdarın oğlu, ne cevap vereceğini bilememiş. Belki diye düşünmüş içinden, belki de güneş, var olmaktan mutlu oldukları için ısıtıyordur yıldızları. Hikaye burada kesti gafil, saraya gelmişlerdi. Hadi dedi soytarı, anlat sonunu da merak ettirme bizi. Her şey çok basitmiş aslında ama sadece yıldızlar için. İnsanların anlaması biraz zaman alırmış. O yüzden de zaman almış hükümdarın oğlunun kavraması, kavrayıp da en saf haliyle yaşam sevincine kavuşması, dedi gafil, ilerlerken avlunun ortasına doğru. Bizim o kadar zamanımız yok, daha şifacıya yardım edeceğiz, dedi soytarı. O yüzden uzatma da anlat şu hikayenin sonunu, en azından söyle. Nasıl başarmış kendisinden bekleyeni ve kavuşabilmişler mi Kuzey Yıldızı'nın kızıyla, hükümdarın oğlu? Kavuşabilmişler, diye cevapladı gafil. Mutlu bitmiş hikayenin sonu, ama hükümdarın oğlunun bunu nasıl başardığını sonra anlatırım. Şimdi şifacının yanına gitmem lazım. Adımlarını hızlandırıp gözden kayboldu gafil. Yüzü asıldı soytarının ve uzun süredir konuşmadan yanında yürümekte olan vezire dönüp sordu. Sence nasıl başarmış hükümdarın oğlu? Bilmediğini söyledi vezir. Hikayeyi anlatana sormak lazımdı. Onlar konuşmaktayken avluda gafil döndü yanlarına. Bitmiş şifacının işi, geliyor şimdi. 6. ayrımın sonu, sayfa 115.